Ayrım 5.
Sayfa 51. Yaz kış bu odada yatardı. Bu alışkanlığı hasta babasının mikroplarından korunmasından çok böyle günler için vermişlerdi demek. Oğlundan korkan bir baba ulu vermişti bir iki gün içinde. Yavaşça çekti kapıyı. Şükran, dış kapının anahtarı işine yaramayacak artık. Pencereye vurursun, çekerim sürgüyü. Sen çıkarken de peşinden kaparım gene. Halit Bey ertesi gün sürgüyü yerli yerinde görünce polislere verir raporunu sağlamca. Bir bakıma daha iyi de olmadı değil. Geceleri bekliyorum diye sakın uykusuz kalma. Gündüzleri haber gönderirim sana geleceğimi. Paltosunu kurutmak için henüz sıcaklığını yitirmeyen sönmüş sobanın üzerine atmıştı karısı. Eliyle şöyle bir yokladı. Eh dedi kurumuş. Kaşkolunu doladı boynuna sıkı sıkı. Paltosunu giydi. Pencereye dayadı kulağını. Yağmur dinmişti. Eh karıcığım dedi. Tam bir hafta uğramayacağım eve. Eğer dışarıda kalırsam dediğin gibi. Kasaptan çift günlerde pirzola da aldıracağım senin adına söyleterek. Hadi kalın sağlıcakla. Sokak kapısını aralamadan önce düdük seslerini dinledi bir süre. Seslerin uzaklaştığı sırada birden kayıverdi dışarı. Gözleri karanlığa alışıncaya kadar kapının karaltısında büzülerek bekledi. Karla karışık bir yağmur vardı. Paltosunun yakasını kaldırmasıyla saçakların altında yeşil tulumba sokağına kıvrılması bir oldu. İçtiği ıhlamurun sıcaklığı etkisini yitirmemişti. Oysa havanın sertliği eve geldiğinden daha da acımasız bir hal almıştı. Bu sıcaklığı sürdürebilmek için ona bir sabahçı kahvesi gerekiyordu. Tam bir düş bulutu gibi kum kapıdaki Agop'un kahvesi geçti gözünün önünden. Saat kaçtı bilmiyordu ama bu saatlerde açar mıydı acaba Agop? Belli olmazdı. Eğer açması için odunu, kömürü, çayı, şekeri bol olmalıydı. Yakacak odunu, demleyecek çayı olmadan bir kahve nasıl sabahçı kahvesi olurdu bu dönemde? Ama kum kapı kıyıları, Bulgaristan'dan gelen kömür motorlarının yanaştığı bir liman sayılırdı. Karadenizli kaptanlar kömürsüz bırakmazlardı Agop Efendi'yi. Laleliği geçmiş, arka sokaklara doğru kıvrılmıştı. Ayakları alışkanlıklarından gelen bir beceriyle karartılmış sokaklarda kahveye doğru sürüklüyordu kendisini. Arada bir ayakkabılarının burnu Arnavut kaldırımlarına çakılsa da gene de yolunu buluyordu. Düdük sesleri akşamki kadar tehlikeli değildi. Sanki yolun üstünden uzaklaşmışlardı. Ona kolaylık gösterir gibi. Yol kıyılarında kıvrılıp yatan köpekler onun aceleci adımlarından ürkerek başlarını kaldırıyorlar. Bir tehlike sezinlemedikleri için yeniden uyuklamaya çalışıyorlardı. Kalkıp havlamakla ısıttıkları kuru bir kaldırım bölümünü yitirmiş olacaklardı en azından. O kadar da akıllıydılar. Koskadan vurup soğan ağa da kıvrılabilirdi ama yolunu kısaltmakla ne kazanacaktı ki? Tam tersine yeni kapıya saparak yolunu uzatmalıydı zamandan kazanabilmesi için. Henüz sabah ezanı bile okunmamıştı. Yeni kapıya doğru uzanırken ta uzaklardan hangi camiden geldiği belli olmayan bir ezan sesi duyar gibi oldu. Acemice çalınan bekçi düdükleri onu birden kendine getirmişti. Demir yolu boyundan Ermeni evlerinin arasına saptı. Kuşkulu bir polisin kimlik sormaya kalkışması bütün işleri alt üst edebilirdi. Yeniden Laleli'nin arka sokaklarına tırmandı. Beyazıt Meydanı'na sapmadan Azak Caddesi'ne girdi. Beyazıt Camii minarelerinden de sabah ezanı okunuyordu artık. Kahveler, sabahçı kahveleri sıkı yönetim yıllarında ancak bu saatlerde açılabiliyordu. Ortalık ağarmaya dönüşmüştü. Sokaklarda tek tük işlerine gidenler görünmeye başlamıştı. Yağmurla karışık serpeleyen kar durmuş, takır takır bir ayaz bastığı kaldırımlardan ses getiriyordu. Belki bu ayaz evden çıktığı zaman da vardı ama Mustafa yeni duymaya başlamış olabilirdi. Azak sinemasının dik yokuşunda biraz da kızışmak için hızlandı. Bekçiler, devriye polisleri korkulu olmaktan çıkmışlardı bir bakıma. ters yöne doğru yürüse bile işine giden bir motorcu, bir gemici ya da bir balıkçı sayılabilirdi artık. Arka sokaklara dalmadan göğsünü gere gere kum kapının balık pazarına indi. Denize doğru kıvrılan asmalı sokağa saparak Agop'un kahvesine çıktı. Agop efendi karartma perdelerini erkenden sıyırdığı için tavandaki lamba ta köşe başından görünüyordu. Hiç kimsecikler yoktu müşteri adına. Agop efendi eğilmiş sobayla uğraşıyordu. Selam verip içeri girdi. Selamı alan Agop efendi çöktüğü yerden başını çevirdi. "Oo, sen misin Mustafa Bey?" dedi. "Sabah sabah hangi rüzgar attı seni?" "Böyle havaları severim bilirsin. Uykum kaçtı da," dedi. Agop hala kuşkulu kuşkulu bakıyordu yüzüne. "İyi bir hava seçmemişsin," dedi. "Odunlar vıcık vıcık. Sabahtan beri tutuşturamadım. İşte sonunda aldılar fitili. Ne olduysa bir fincan gazı oldu." Kapattı sobanın kapağını, doğruldu. "Görünmüyorsun son günlerde," dedi. "Okulu değiştireli bizleri boşladın. Kahvede oturacak vaktim yollarda geçiyor artık. Her gün Aksaray'dan Nişantaşı'na git gel. Sen nasılsın? Karartmayla soğuklarla aran nasıl? Çaysız, şekersiz, kahvesiz, kahvecilik yapıyoruz işte. Bizimki hiç iş değil ama dükkan kapanmasın diye. İnegöllü Hüseyin geliyor mu? Felsefedeki Nevzat falan? Gelmez olurlar mı? Demirbaş onlar. Bizim kahvecilik hep onlar için. Onları kaçırmayalım diye." Tezgahın üstündeki katlanmış yeni gazeteleri aldı, önüne bıraktı Mustafa'nın. "Hele bir göz gezdir şunlara, ben de çayı demleyeyim. Ne zamandır bir demlik çay saklıyordum, sana kısmetmiş." Mustafa, Tang gazetesinin başlıklarına bir göz attı. Birinci sayfanın altındaki küçük haberlerin arasında tek sütun bir başlık gördü. Yeni, tevkiflere işaret ediliyordu. Altını okumaya başladı. 200 kişi tutuklanmıştı. Emniyet müdürlüğünde sorgularına başlanmıştı. Haberin sonu 8. sayfadaydı. Çevirdi. 3-5 tane isim geçiyordu bu tutuklananlardan. Kendisi de bunların arasında mıydı? Yok, hayır. Onun suçu yalnız propaganda mahiyetinde kitap yayınlamaktı. Yazıyı baştan bütünüyle bir daha okudu. Açık seçik bir olay yoktu ortada ama birçoklarının tutuklandığı seziliyordu. Ek bir haberdi onun kitap sorunu da ama ne olursa olsun açığa vurulan tek davada onunkiydi. Bu bir bakıma kötü de değildi. Suç ortağı olmadığı için adının açıklanmasında hiçbir sakınca görünmüyordu demek. Kitapçının adının geçmediğine de ayrıca sevinmişti. Öyle ya, ne suçu vardı kitapçı Kemal Bey'in bu işte? Şiirleri yazan, bastırmak için ona başvuran kendisi değil miydi? "Ne o?" dedi. "Yaramaz bir haber mi gördün gazetede?" Bütün haberler birbirinden berbat Agop Efendi. Savaş bütün kepazeliğiyle sürüp gidiyor. Ekmeksizlik, odunsuzluk, kömürsüzlük. "Doğru," dedi. "Bereket, kömür sıkıntısı çekmiyorum artık. Nah, şuraya yanaşıyor Bulgarya'dan gelen motorlar. Recep Reis burada içer çayını. Ben motorlar boşalınca gider iki çuval kömürümü alırım ondan. 75'erden 150 kilo kömür. Balkan kömürü de kaya gibidir ha, kolay kolay erimez." "Hatırlıyor musun?" dedi Mustafa. "Bir kış günüydü. Çocuğun sütünü ısıtmak için senden kömür almıştım. Kese kağıdına koyup götürmüştüm eve. Semaveri söndürmemek için evde ateş yakmaz olmuştuk. Müşterilerimiz için hep kese kağıdında mangal kömürü. Unutur muyum hiç?" Konuyu değiştirmek için kalktı iskemlesinden. "Doldurayım bir daha," diye aldı bardağı önünden. "Eline sağlık, güzel demlenmiş. Semaver kömürle kaynamalı fıkır fıkır. Beyoğlu'nda elektrikle ısınan semaverler var. Metelik etmez. Semaver dediğin elleme kömürle kaynayacak, meşe kömürüyle. Felsefedeki Hayri uğruyor mu bugünlerde?" "Uğramaz olur mu? 2 günde bir buradadır. Sarar kahveyi kağıda, cebinde gelir. Senin cezvende pişen kahvenin tadı başka oluyor," der. "Allah selamet versin. İyi adamdır Hayri Bey. Takıntısı olmasaydı bitirecekti bu seneyi fakülteyi." "Kenan da geliyor mu?" dedi. "Bizim Bartınlı Kenan. Ayrıldı kum kapıdan ama gene de uğrar ara sıra. Küçük pazarda bir otel odası tutmuş. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Senin hemşehrilerinde hiç iş yok. Okumuyor bu adamlar. Kemal'e de bir şey diyemezsin ya. Kemal başka. Doktor olmayacağını anlayınca çevirdi, hukuka girdi. Hastalık yüzünden. Bu Karadenizlilerin de ciğerlerinde hiç iş yok be. Poyrazından mıdır? Karayelinden midir? Nedendir bilmem. Hayır, karayelinden, poyrazından değil, bakımsızlıktan. Verem Savaş Derneği'nden bir iki doktor bir tarama yapacak olmuşlar Karadeniz boylarında. %90'ı veremli çıkmış. Mustafa'nın önündeki gazeteyi aldı, yerine bir başkasını getirdi. Semaver için maşayla kömür kırmaya koyuldu. Kapı açıldı. Mustafa'nın yanındaki masaya kunduracı olduğu parmaklarından anlaşılan bir delikanlı oturdu. "Çay," dedi oturur oturmaz. Üşüyen parmaklarını ısıtmak için çay bardağını avuçlarının içine almıştı. "Kar başladı," dedi. Bir felaket haberi verir gibi üzgün. Sırtında pardesüsü yoktu. Kalın bir kaza vardı. Yerli yünden örülmüş. Dik yakası çenesine dayanıyordu. Yazlık bir ceket vardı bu kazağın üstünde. Yenleri lime limeydi. "Bir gazete de bana verir misin usta?" dedi. Agop Efendi hiç oralı olmamıştı. "Gece bir leş çıktı Hristo'dan," dedi delikanlı. "Yazıyor mu bakalım?" "Nesine bakacaksın?" diye tersledi onu. "Tanırım kızı. Trikotajda çalışırdı. İşin kolayına kaçmaya kalkıştı desene. Hristo'ya dadanan sarhoşun encamı budur sonunda. Herif çektiği gibi vurmuş, taktırıyor diye." Agop Efendi'nin getirdiği gazetenin sayfalarını çevirip duruyor, kızın resmini arıyordu. Bulamayacağını anlayınca katladı, koydu masanın üstüne. "Güzel kızdı," dedi. "Ne olursa olsun yazık oldu kıza. Okula beraber gidiyorduk Kadırga'da. Sandalcı Yorgo'nun onun gibi daha 3 kızı vardı. Ziyan zebil oldu üçü de. Bir çay daha, dondu ciğerlerim gelirken." Kırçıl paltolu, kenarlarına kar birikmiş fötür şapkalı bir müşteri göründü kapıda. Oturacak masa bulamamış gibi dikiliyordu. Bakışlarını genç kunduracanın üzerine kaydırdı birden. Mustafa'ya çevirdi. Yüzüne bakmadığı halde gelen adamın gözlerinin üzerinde dolaştığını sezinliyordu Mustafa Ural. Kendini okumakta olduğu dış yoruma vermiş görünmek için başını eğdi gazetenin üzerine. Üzerindeki incelemesini yeterli bularak Agop Efendi'ye sokuldu. "Mustafa adında birini arıyorum," dedi. "Mustafa Ural. Sık sık bu kahveye çıkarmış. Üniversiteli gençlerle." Yüreği yerinden fırlamış da dışarıda atıyormuş gibi geldi Mustafa'ya. Çarpıntısının duyulmasından korkuyordu. Dipten doruğa kulak kesilmişti. Yaşaması Agop Efendi'nin ağzından çıkacak söze bağlıydı sanki. "Tanırım," dedi, "müşterimizdir." "Demek tanırsın. İyi tanırım hem de, öğretmendir. Beyoğlu tarafına verdiler onu. Nişantaşı Ortaokulu'ndaymış. Hiç uğramaz oldu oraya verildiğinden beri. En son ne zaman geldi?" "Oo, en azından bir sene. Uğrarsa bundan sonra haber vereceksin karakola. Hiç çaktırmadan. Büyük haltlar karıştırmış, solculuk molculuk var işin içinde." "Hemen," dedi Agop Efendi. "Hiç merak etmeyin, öyle adamların işi yok benim kahvemde." Cebinden bir kart çıkarttı. "Bu numaradan beni ara. Adım yazılı üstünde. Aç gözünü. Bugünlerde uyanık olmalısın." Kapıyı çekip çıktı. Bir süre kimse ağzını açıp bir laf etmedi. Bu suskuyu yersiz bulan kunduracı, "Bir de öğretmenmiş herif. Namussuz." Agop Efendi kızmış. "Sus! Aklımız ermez bizim," dedi. "Cahil adamlarız biz. Öğretmenler de satarsa bu vatanı, bizim gibi cahiller ne yapmaz? Dedim ya, aklımız ermez bizim. En azından 20.000 öğretmen var memlekette. Bunlar vatanı satarlarsa vatan mı kalırdı bugüne kadar?" "İyi söyledin be usta, değil mi ya?" "Kalktı ayağa, gitmeli artık," dedi. "Oturmakta adamın karnı doymaz." Çay parasını attı mermer masanın üstüne. "Çalışmakta da doymuyor ya, hadi hoşça kal usta." Kapıyı açtı, birden soğukla yüz yüze gelince hemen kapatıverdi. Vay anasını, ısırıyor adamı. Ceketinin düğmelerini ilikleyip yakasını kaldırdı. Kapıyı açmasıyla kendisini dışarı atması bir oldu. Agop Efendi hiçbir olay geçmemiş gibi telle semaverin kömürlerini dürtüklüyordu. Neden sonra, "Ne meselesi bu Mustafa Bey?" dedi. "Yazı mazı falan mı?" "Bildiğin gibi." "Solculuk yani." "Öyle diyor işte. Çıkardığım kitap toplatıldı da." "Mahkemeye vermediler mi seni?" "Daha vermediler. Verseler kolay." Anlıyorum dedi. Evvela sorgu sual, kaçılmaz ki. Bulacaklar elbet. Raporluyum ben. Okula bile gitmiyorum. Kanundan kaçmak olmaz ki. Ben kaçıyorum ama neden kaçtığımı da bilmiyorum doğrusunu istersen. Ne olursa olsun kaçmak olmaz. Elindeki teli bıraktı, bir çay daha getirdi, koydu önüne. Gülerek yüzüne baktı Mustafa. Sıkma canını dedi. Hadi yolun açık olsun. Eğer darda kalırsan, madama tembih edeyim, evde soğuktur ama mangalla oturulur. Sağ ol Agop efendi. Güle güle. Paltosunun cebinden beresini çıkardı, geçirdi başına. Saçak altlarından yeni kapıya doğru yürümeye başladı. Azak sinemasının önünden tramvay caddesine çıktı. Durakta ilk karşılaştığı tramvaya atladı tam kalkarken. Kendisinden sonra kimse binmediği için izlenmediğine inanmıştı. Oturacak yerde bulmuştu en ön sırada. İlk durakta bir kadın girdi içeri. Önündeki daracık yere dikildi. Bir anda yer vermek için toparlandı. Hemen kendine gelmişti. Yerini kadına verirse yüzü yolculara dönük ayakta kalacaktı. En azdan 30-40 yolcu inceleyecekti yol boyunca. Oturduğu yerde büzülüp kalmıştı ister istemez. Tramvay Beyazıt Meydanı'nı döndü, veznecilere doğru hızla yol alıyordu. Şehzade başını geçti, birden Bozdoğan kemerinde oturan Nihat geldi aklına. İki katlı bir evde otururdu. Çoğu zaman fakülteye derslere gitmez, kitaplarını karıştırır dururdu odasında. İzmir çevrelerinden gelmiş büyük annesinin bu eski evine pansiyoner gibi girmişti. Saraçhane'de iner, itfaiyenin önünden geçer, evi bulurdu eğer istese. Tam ineceği sırada yanındaki sıradan orta yaşlı bir adam doğruldu. Sabahleyin Agop Efendi'nin kahvesinde rastladığı memurun kırçıllı paltosunu andırıyordu sırtındaki. Sivil polislerin paltolarının da ayakkabılarının da birbirlerine benzediklerini biliyordu. Evet, aynı kırçıl kumaştandı paltosu, hereke kumaşından. Doğrulmuşken birden oturuverdi. Şaşılacak şeydi. O da paltosunun cebinden bir mendil çıkarıp onun gibi çöküvermişti olduğu yere. Bu kararsızlık süresi içinde tramvayda kalkmıştı duraktan. Kuşkulandığı bu adam memursa gerçekten, kendisini de izliyorsa eğer son durağa kadar inmemesi gerekirdi. Kırçıllı paltolu adam Fatih durağında hiç kımıldamadı. Malta'da pencereden bile bakmadı. Atikali'de iner, kara gümrükteki evine gider memur değilse diye düşündü. Öğle yemeğine yetişmek isteyen bir iş adamı da olabilirdi ama şaşılacak şey, Atikali durağında da inmedi. Acı çeşmeyi geçerse son durakta birlikte inmeleri hiç de hoş olmayacaktı. Bir durak önce hemen inmeyi düşündü, doğrusu da buydu. Acı çeşme durağına yaklaşırken birden kalktı, sahanlığa çıkar çıkmaz kendini bırakıverdi boşta. Tramvaydan yana olan ayağın üzerine hızla basmıştı. Araba yanından sürtünerek geçip gitti. Hemen döndü, tramvay yoluna doğru ters yönde yürümeye başladı. Kalktığı durağa doğru yürümek akıllıca bir iş olmazdı. Geriye dönüp baktı, tramvay acı çeşmede durmuş, yolcularını boşaltıyordu. Üç kadınla iki çocuktan başka hiç kimse inmemişti. Kırçıl paltolu adam son durakta inecek, belki de eğip sırtlarına doğru sur kapısından geçip yürüyecekti. Demek boşunaydı bu titizlikler. Şimdi ne yapacaktı? Şu aralıktan saparsa 2 yıl önce öğretmenlik yaptığı ortaokula çıkardı yolu. Buralarda onu tanıyanlarla karşılaşması içten bile değildi. Böyle elleri cebinde kös kös yürümesi hiç doğru olmazdı. Arandığını bilmeseler bile onu tanıyanlar buralarda dolaşması için akla yatkın bir neden bulamayacaklardı. Kahvelere girip oturmak bile kuşkuyu çekerdi böyle bir ortamda. Ne yapacağını düşünmek için hemen ara sokaklardan birine daldı. Bir süre hiçbir şey düşünmeden yürüdü. Neden sonra bu yolu hiç yadırgamadığını anlar gibi olmuştu. Eskiden çok sık geldiği bir sokaktı burası. Az ileride Türkçe yardımcısı Cengiz otururdu. İktisat fakültesinde okuyabilmek için ortaokulda yardımcı öğretmenlik yapmak zorunda kalmıştı. Gereken işlemin yapılmasında yardımcı olmuştu ona. Müdür yardımcılığında yaptığı en hayırlı iş de Cengiz Atademir'in yardımcılığa getirilmesine ön ayak oluşuydu belki de. Uyanık bir arkadaş olduğu için ara sıra evine uğrar, birlikte hazırladıkları mezelerle içerlerdi karşılıklı. Bu saatlerde eğer okulda dersi yoksa mutlaka evde olması gerekirdi. İki katlı bir evin altında, dükkandan bozma bir odasında otururdu. Evde bulunup bulunmadığını öğrenmek için hiç de kapısını çalıp sormak gerekmezdi. Sokağa doğru uzanan soba borusuna bir göz atmak çok bile gelirdi bu aylarda. Baktı, boruda sigara kadar da duman yoktu. Şöyle bir dokunup geçecekti ki birden kapı açıldı, içeriden çıkan Cengiz'den başkası değildi. Öyle ki ilk adımını atar atmaz yüz yüze gelivermişlerdi. İkisi de birer adım geri çekildiler şaşkınlıktan. ''Vay abi sensin ha?'' diye uzattı elini Cengiz. ''Sana geliyordum.'' dedi Mustafa kendini toplamaya çalışarak. Aralık duran kapıyı iterek açtı Cengiz. ''Buyur abi, dersin var galiba.'' Çıktığına bakılırsa suçlu suçlu önüne baktı. ''Sen yabancı değilsin.'' dedi. ''Kahveye gidiyordum. Evde ne odun var ne kömür ya.'' dedi. ''Böyle demek.'' Birden başını kaldırıp geniş geniş güldü Cengiz. Pişkinliğe vurmaktan başka çıkar yol yoktu. ''İlahi abi.'' dedi. ''Başka türlü mü olmasını bekliyordun?'' ''Yok.'' dedi. ''Sıcak bir oda beklemiyor da değildim oturup konuşmak için. Bununla beraber odaya şöyle bir ısıtır, soğuyuncaya kadar da bir şeyler düşünürüz ilerisi için.'' Girdiler içeri. İçinde bir kişinin zor döndüğü mutfağa daldı Cengiz. Bir tahta kutuyla çıktı dışarı. Bir tekmede üçe dörde böldü kutuyu, sobaya attı. Daha bir şeyler arıyordu tutuşturacak. ''Buldum.'' dedi çocukların yazılı kağıtları. Eğildi, yatağın altından rulo yapılmış kağıtları çıkardı. Attı sobaya, kibriti çakar çakmaz parlamıştı kağıtlar. Paltosunu yatağın üstüne atarken, ''Sen de çıkarabilirsin artık.'' dedi. Oda küçük olduğundan ısınıvermişti. Mustafa da çıkarıp astı paltosunu. Küçücük bir masanın yanındaki sandalyeye geçti. Cengiz hala ayakta duruyor, durumu çözümlemeye çalışıyordu. Öyle bir şeyler yeriz değil mi abi?'' diye kuşkulu kuşkulu baktı. ''Bakkal Turgut'la aran fena değil, istediğimi veriyor bugünlerde. Eski tersliği kalmadı. Hesabı kapatamazsam öbür aya aktardığım bile oluyor.'' ''Buna sevindim.'' dedi. ''Şimdi sen şu parayı al.'' Cebinden çıkardığı paraları tutuşturdu eline. ''Kaç kilo odun verirlerse al getir.'' dedi. ''Bu kadar da bende var.'' Paltosunu giydiği gibi hemen fırladı dışarıya. Çok geçmeden de dönüp geldi. ''Şunun şurasında 3 yıldır oturuyorum. Dara gelince de 3 kuruş, 5 kuruş kimden olsa veresiye alışveriş ediyorum da bu herif bana bir tek odun bile vermiyor veresiye. Oğlu da sınıfımda üstelik.'' Arkasından gelen oduncunun çırağı bir küfeye yakın odunu boşalttı kapının önüne. Cengiz kurucalarından 2-3 tanesini attı sobaya. Çırak dikilmiş bekliyordu. ''Haydi oğlum.'' dedi Cengiz. ''Ustan veresiye vermediği için sana da bahşiş yok. Son meteliğine kadar yatırdım ufaklıkları. Bakma kusura.'' Çocuk en azından 1 lira bahşiş almış kadar keyiflendi bu sözlerden. ''Canın sağ olsun abi.'' dedi. Mustafa söze nereden gireceğini düşünüyordu. ''Karımla kavga ettim, birkaç günlüğüne kalacağım burada.'' diye mi başlamalıydı, yoksa küt diye girse miydi konuya? Tam bu sırada masanın üstündeki gazeteye gözü ilişmişti Mustafa'nın. Tutuklandığını yazan gazeteydi bu. ''E?'' dedi. ''Ne var ne yok gazetelerde? Okuyacak zaman bulabildin mi sabah sabah?'' ''Çok şükür, zamanımız olsun bol.'' dedi Cengiz. ''Okudun demek. Sen okumadın mı yoksa?'' Ne demeliydi bu sorusuyla kendisiyle ilgili haberi okuduğu açık açık çıkıyordu ortaya. ''Okudum.'' dedi Mustafa. ''Okumaz olur muyum?'' ''Demek gördün haberi. Daha sorgu sual başlamadan hemen kesmişler tutuklama tezkeresini.'' ''Tutuklanmaktan korktuğum yok. İnanıyorum bizde namuslu yargıçların bulunduğuna. İş yargıcın karşısına sağlığımı yitirmeden çıkabilmekte. Başka tutuklamalar da varmış. Sorgu sual derken işi genişletip onlarla suç ortağı olarak gösterdiler mi seni? Ayıkla pirincin taşını. Bırak hastalığı. Ben senin yerinde olsam onların sorgusu bitip mahkemeye verilene kadar çıkmamaya çalışırdım karşılarına.''